Ayrım 15, Dişi Kurdun Rüyaları, Cengiz Aytmatov, sayfa 133. İkinci bölüm, birinci kısım. Yaralıyı selamlarım, geçmiş olsun dedi Abdiyaz. En tabii ses tonuyla ve çok sakin görünerek konuşmaya çalışıyor. Böylece içini parçalayan müthiş sancıları da durdurabileceğini umuyordu. Kıyıda balık avlayanların çok kullandıkları küçük bir sandalyeye tünemiş olan Grishan gözlerini kısarak baktı. Bastonu ile oynamaya devam ederek, ''Selam almak her zaman iyidir.'' dedi. ''Ama bu selamın kimden geldiğini de bilmek gerek.'' Abdiyaz zoraki gülümsedi. ''Önce senin sağlık durumunla ilgilenen birinden geliyor.''
''Ya öyle mi? Teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Basit bir söz başlangıcı olsa da çok iyi bir şey bu. Bozkır'ın ortasında böyle bir ilgi insanı duygulandırıyor. Hay Allah! Ne de olsa insanız işte.''
Adamın dili oldukça uzun diye düşündü Abdiyaz. Üstelik kültürlü de, böylesi daha tehlikeli olur. Beklenmedik bir şey bu, böyle olacağını hiç bilmiyordum. Herhalde geveze görünerek kendisini maskelemek istiyor. Amacı ne ola? Her zamanki hali olabilir mi? Bu adamın görünürde belirgin bir özelliği olmadığını da sezmiş, anlamıştı. Görünüşünde tuhaf olan hiçbir şey yoktu. Saçları kumral, boyu ortadan az uzun, zayıfça ve kendi yaşındaki gençler gibi giyinmişti. Ayağında bir kot pantolon, üzerinde fermuarlı bir gömlek, başında ise gerektiğinde katlayıp cebine sokabileceği bir kasket vardı. Kullanmak zorunda olduğu boğumlu bastonu saymazsak gerçekten bir özelliği yoktu ve herhangi bir kalabalığın arasında kolayca kaybolur giderdi. Hatırlanabilecek tek yanı herhalde kara ve kaçak bakışlı gözleriydi. Ama bunun için de gözlerine bir süre dikkatle bakmak gerekirdi. Bakışlarındaki ifade durmadan değişiyordu. Gözlerini kısarak yan bakışlarının durmadan göz kırpmasının ve kaşlarının hemen hemen renksiz durumunun kendisi bile farkında değildi belki. Köşeye sıkıştırıldığı için üzerinize atlamak isteyen ama buna cesaret edemediği için farfaralık edip sizi korkutmaya çalışan bir hayvan gibiydi. Ağzını açtığı zaman fark edilen bir kırık dişi de bu görünümünü pekleştiriyordu. Abdiyaz kendi kendine onun bu kırık dişi pekala kaplatabileceğini ama bu altın dişin tanıtıcı işaret sayılacağı için bunu yapmadığını düşündü. ''Ayağına ne oldu, incindi mi? Herhalde bir kazadır.'' dedi nezaketle. Öteki hafifçe başını salladı.
''Biraz incindi diyebiliriz. Kaza tabii, sen de bunu hemen anladın Abdiyaz. Adın Abdiyaz idi değil mi?''
''Evet.''
''Nadir rastlanan bir isim, kutsal kitaptan alınma bir isim.''
Grishan kelimeleri uzata uzata tadını anlamak istercesine üzerlerine basa basa konuşuyordu. Devam etti.
''Evet, Abdiyaz, kilise kokan bir isim. Vaktiyle insanlar Tanrı'ya inanarak yaşarlardı. Onun için de Rusya'da Praçistinkiler, Bogolepovlar, Blugovestovlar, dine ve Tanrı'ya bağlılığı gösteren sıfat isimler vardı. Sanırım senin soyadın da bu tür bir şey olsa gerek.''
''Soyadım Kalistratov.''
''Evet, dediğin gibi. İkisi iyi uyuyor. Benim adım çok basit. Bir proleter ismi. Beni Grishan diye çağırırlar ama bunun önemi yok. Evet, yanılmıyorsam Abdiyaz Kalistratov. Dikkat etmedim ve ayağımı incittim. Bundan çıkan acı sonuç şu. İnsan tam bir aptal değilse yürüdüğü yeri bilmeli, ayağını bastığı yere iyi bakmalıdır. Kafa ve bacaklar hikayesi işte. Kafa iyi çalışmazsa bacaklar da iyi yürümez. Gördüğün gibi sakatlandım işte. Neyse, olağan dışı bir hal değil.
Peki sonuç ne?
Abdiyaz Petruha'nın teklifini düşünmüştü ama Grishan birden kuşkulanır gibi oldu. Ne demek istediğini anlamadım.
Demek istiyorum ki bu olay ürün toplamanı etkilemiştir. Yani ben öyle anladım da.
Grishan yine birden değişti ve saflık numarasını bıraktı. ''Ha, o iş başka. Sen işten söz etmek istiyorsun ve bunda çok haklısın. Ama bu konuda kafamı kurcalayan bir şey var. Sen de merak edersin, yoksa bu gevezeliğe gerek görmezdim. Ben çene çalarak vakit geçirmeyi sevmem. Kısacası şu ki ben burada bir çeşit organizatörlük yapıyorum. Takım kumandanı gibi bir şey.'' Bana göre asıl mesele hiç kayıp vermeden cepheyi delip geçmektir. Ben nasıl yardımcı olabilirim? Belki bunu konuşmamız gerek. Merak ediyorsan söyleyeyim ki ben de kayıp vermek istemem.
Çıkarlarımız uyuşursa bu basit bir konuşma olur ama gerçek bir tartışma söz konusu. Zaten lafı buraya getirmek istiyordum. Sana önce bir soru sormak istiyorum. Tamamen aramızda kalacak.
Şef bu sözleri kurnaz bir tavırla söylemişti, biraz sustu. Sonra birden yanında hiçbir şey demeden oturan iki çocuğa emir verdi.
Hey, siz dalga geçmeyi bırakın da hareket için gerekli hazırlıkları yapın bakalım.
Çocuklar sessizce kalktılar ve muhtemelen daha önce aldıkları talimatı uygulamak için bir yerlere gittiler. Grişan saatine bir göz attı.
Operasyon bir saat sonra başlıyor. Nasıl hareket edildiğini göreceksin. Burada önemli olan disiplindir. Her şey tıpkı ordudaki gibi titizlikle hazırlanmıştır. Çünkü bu kendisini vatana adamış gerçek bir taburdur. Vatanı büyük harfle söyleyebilirsin. Sen de emirlere uygun hareket etmek zorundasın. Hiç numara yapmak yok. Herkes vazifesini tam yaparsa akşama calpak sazda oluruz.
Manalı ve uyumlu bir sessizlikten sonra Grijan sert bir bakışla Abdias'a döndü ve kırık dişini göstererek sırıttı.
Şimdi esas meseleye gelelim. Seni bizimle gelmeye zorlayan sebeplere. Hemen cevap verme, vaktim var. Senin bazılarının suçlular imparatorluğu dediği dünyadaki durumun haşhaş toplayıcısı olmaktır. Bu konuda çok şey öğrendim. Ama bu dünyaya girişin esrarengiz yollardan olmuş. Bunu daha sonra da konuşma fırsatı bulacağız. Görünüşe bakılırsa hiç de aptal değilsin. Ama yine de bu arı kovanına kendin girdin. Şimdi sana güvenmemizin bedeli olarak hakkım olan parayı vermek nezaketini göstereceksin.
Ne demek istiyorsun?
Tahmin ettiğinden eminim.
Tahmin başka, açıkça söylemek başka. Bu sırada yaklaşan bir trenin gürültüsü duyuldu. Tren geçinceye kadar sustular. Bu arada ikisi de bir söz düellosuna hazırlanıyorlardı ve belki daha sonra düello başka türlü devam edecekti. Abdias insanlar arasındaki ilişkilerin gerçekten çok tuhaf olduğunu da düşündü o sırada. Eşit olmaları gereken bu bozkırın ortasında yakalandıkları zaman hepsinin yargıç karşısına çıkmaları, başardıkları zaman ise benzer şekilde zengin olmaları söz konusu iken bile insanlar kağıda değil de kanlarına yazılmış, zaman aşımına da uğramayan kanunlara uyuyorlardı. Bu kanunlara göre mesela Grişan tartışmasız şekilde emretme hakkına sahipti. Çünkü o şef idi. Tren gürültüsü geçince söze Grişan devam etti.
''Demek açık konuşmamı istiyorsun, pekala'' dedi tereddütlü bir sesle. Sonra birden lafı değiştirerek ve sinsice sordu. ''Kurtların saldırısına uğradığın doğru mu?''
''Evet, doğru.''
''Bak Abdias Kalistratov, kader seni kurtların pençesinden benim sorularıma cevap vermen için kurtarmış olamaz mı? Sana öyle gelmiyor mu?''
Şef tekrar kırık dişini göstererek ve ağzını iyice açarak sırıttı.
''Öyle olabilir.'' Kıçının üzerinde dönüp durma da dinle. Bana burada hiç vakit kaybetmeden iki küçük arkadaşını niçin baştan çıkarmaya, akıllarını çelmeye çalıştığını açıklayacaksın.
Doğru değil bu.
Nasıl doğru değil? Bana yalan mı söylüyorlar yani?
Onları baştan çıkarmaya çalışmadım. Tam tersine doğru yola çekmeye çalıştım.
Bırak martavalı, bak yoldaş Kalistratov, herkesin kendine göre bir doğru yolu vardır. Matrak geçmenin, zırvalamanın zamanı değil şimdi. Dinle çok muhterem peder, asıl amacın ne, elde etmek istediğin şey ne?
Yani kişisel çıkardan mı söz ediyorsun?
Elbette, başka neden olacak?
Grişan kollarını açıp bir kere daha sırıttı, alaycı ve zafer kazanmış havasındaydı.
Ben kendim için bir şey istemiyorum. ''Hiçbir şey istemiyorum.'' dedi Abdias. ''Aman ne iyi.''
Şef bu sözleri adeta sevinçle söylemişti, devam etti.
''Bundan alasını düşünmezdim. Demek ki sen o sersem aydınlar soyundansın ve kendini bir...''
''Yeter, ne diyeceğini biliyorum.''
''Demek öyle. Kendini haşhaş toplayıcısı gibi göstererek mucun kuma gelmen, bizim gruba katılman, bizden biri olman, İsa kadar kuvvetli gördüğün paraya kendini kaptırmandan değil demek. Papaz okulundan kovulduktan sonra gidecek bir yerin olmadığı, seni kimse istemediği için de değil öyle mi?
Ama papazların yerinde olsam ben de kovardım seni. Papazların bile senin gibi birine ihtiyaçları yok. Onlar asırlardır bu oyuncaklarıyla eğlenip dururken sen de her şeyi ciddiye almaya kalkışıyorsun.
Evet, çok doğru. Senin de beni ciddiye almanı isterim.
Nasıl olacakmış bu? Belki seni anlamadığımı sanıyorsun. Aksine seni çok iyi anlıyorum. Zavallı bir kaçıksın sen, bir fanatiksin. Kendi geri zekana hayransın. İşte bunun için buradasın. Bizimle gelmene başka ne sebep olabilir? Bizim gözümüzü açmak, yasaklanmış uyuşturucu vurgunculuğu yapan, ot toplayan, bunların kaçakçılığı ile zengin olan bizleri doğru yola çekmek gibi asil niyetli bir mesih gibi geldin aramıza. O yüce kurtarıcı fikirlerini yaymak istiyordun. Bir bok çuvalı gibi kokusu 3 kilometre öteden duyulan fikirlerini. Bizi kötü yoldan ayırmaya geldin. Sanıyordun ki pişmanlık getirip hayata yeniden doğacağız. Senin hayran olduğun ahlak standartlarına 4 elle sarılacağız. Evet, evet. Batıda da herkesin aynı şekilde düşünmesini istiyorlar.
Grishan çevik bir hareketle sandalyesinden kalktı. Ayağı incinmiş bir insanın bunu yapabilmesi çok şaşırtıcıydı. Abdias'a doğru bir adım attı ve onun kan vurmuş yüzüne kendi yüzünü yaklaştırdı. Sonra devam etti.
''Bana bak ey Tanrı elçisi, nasıl güçlerle mücadele edeceğini düşündün mü bari?''
''Düşündüm. Zaten bunun için buradayım ve seni uyarıyorum. Ben bu mücadeleden ne pahasına olursa olsun asla vazgeçmeyeceğim. Sizin iyiliğiniz için yapacağım bunu. Buna sakın şaşma.''
''Bizim iyiliğimiz için mi? Merak etme, hiç şaşmam. Niçin şaşacakmışım? İnsanlığın öteki kurtarıcısı, hani şu çarmıha gerilen kaçıkta öyle biri değil miydi zaten?''
Delinmiş kollarını açtı, boynunu büktü ve güzel bir şehit numarası yaptı.
Sonra da asırlar boyu ona hayranlık duymaları, ağlamaları, övgü düzmeleri gerekti insanların.
Bazı küçük kurnazların bizi kendimizden korumamız için uydurduğu kıyak bir numara bu. Söylesene bana, bu dünyada herhangi bir şey ya da herhangi bir kimse kurtarılabildi mi hiç? Cevap ver bakalım.
Haçtan evvel her şey nasıl idiyse bugün de öyle. Değişen hiçbir şey yok. İnsan hep aynı. Bir kıl kadar gelişmedi. Biz zavallı günahkarlar birinin gelip bizi kurtarması için beklemeye devam ediyoruz. Bir sen eksiktin Kalistratov. Sen de nihayet geldin işte. Kendini bir çiçek gibi getirdin. Hoş geldin ey yeni İsa.
Böyle derken alaylı bir şekilde ciddileşti. Benim için ne istersen söyle ama İsa'nın adını rahat bırak. Benim burada olmama şaşıyor ve öfkeleniyorsun. Burada şaşılacak bir şey yok. Bir gün mutlaka karşılaşacağımız yazılmadı mı? Ben olmasam başkası gelecekti senin düşüncelerine karşı çıkmak için. Böyle bir karşılaşma olacaktı.
Yani benimle karşılaşacağını da kestiriyordun.
Elbette seninle de görüşmemiz kaçınılmazdı. İşte bu amaçla ben buraya senin deyişinle bir çiçek gibi geldim.
Çok mantıklı. Birbirimizden ayrılamayız değil mi? Bu da o saçma denge hikayelerinden biri. Ama o kadar çabuk sevinme kurtarıcı Kalistratov. Pratikte senin teorin 5 para etmez. Senin mizacın daha çok eğitmek olsa da oldukça felsefe yaptık. Hakkında yeteri kadar bilgim var. Sana çok iyi bir tavsiyede bulunacağım. Hala postunu kurtaracak zamanın var. Defolup gidebilirsin. Sana kimse bir şey yapmaz. Bozkır'dan topladıklarına gelince onları ne istersen yap. Başkalarına dağıt, yak, havaya savur, canın nasıl isterse ama seni uyarıyorum. Bir daha hiç karşılaşmazsak çok iyi olur.
Bastonunu çok imalı bir şekilde bir taşa vurdu. Ama şimdi gidemem, hiç yapamam bunu.
Hay lanet şey, seni gerçekten kapatmak gerek. Peki ne engel oluyor gitmene?
Artık aranızdan her biri Tanrı huzurunda ve benim önümde ama anlayabileceğini hiç sanmıyorum.
Ya çok iyi anlıyorum dedi Grishan hiddetle sesini yükselterek. Benim anam babam tiyatroda aktör idiler. Senin numaranı da çok beğendim ama biraz kendini fazla kaptırmış olmayasın. Gösteri olağanüstü olsa bile perdeyi indirmenin zamanı gelir. Bizim içinde bulunduğumuz durumda ise yoldaş Kalistratov, perde tek bir seyirci önünde kapanacak. Kaçınılmaz olana rıza göstermeyi öğrenmelisin. Beni fazladan bir günah işlemeye mecbur etme. Vakit geçmeden defolup git buradan. Fazladan bir günah demekle neyi ima ettiğini anlıyorum. Eğer burada işlenen suçlara müdahale etmeden kaçarsam en büyük suçu işlemiş gibi utanç duyarım. Fikrimi değiştirmeye çalışma. Çünkü küçük Lenka'nın, Petuha'nın, bu gruptan olan bütün çocukların başına geleceklere karşı ilgisiz kalamam. Senin başına geleceklere karşı bile.
Benim başımın bedeli gerçekten ödenemez. Ama kimin adına ve hangi hakla işimize burnunu sokuyorsun? Herkes dilediği gibi hareket etmekte serbesttir. Seni ilk defa görüyorum. Kim oluyorsun da başımıza geleceklerle ilgileniyorsun? Bana ve başkalarına hükmetme gücü mü verdiler sana? Kaderi değiştirmeye kalkışma. Tam bir kaçık olduğuna göre rahatça gidebilirsin. Sen olmadan da çok iyi idare ederiz kendimizi, anladın mı?
Ama ben sizi bırakamam. Sen bir güçten söz ediyorsun. Hiç kimse bana bir vekalet vermiş değil. Ben yalnız vicdanımdan emir alır, onun dediğini yaparım. Hoşuna gitmezse beni hesaba katmayabilirsin. Ama ben vicdanıma uymak zorundayım. Sen kendi kaderinin hakimi olduğunu iddia ediyorsun, bunu anladık. Ama kaderler birbirinden ayrı değildir. Doğum ve ölüm dışında onları hiçbir sınır ayıramaz. Hayatımız bu ikisi arasında bir kumaşın ipleri gibi birbirleriyle iç içe, üst üstedir. Sen ve senin kumanda ettiklerin bu haşhaşla pek çok kişiye felaket, yıkım getireceksiniz. Zengin olmak için bozkırdan topladığınız işte budur. Geçici bir zevk verdiğiniz insanları yıkıma ve umutsuzluğa sürüklüyorsunuz.
Ve şüphesiz sen de kendinde bizi yargılama hakkını buluyorsun, değil mi? Nasıl yaşamamız, ne yapmamız gerektiğini senden mi öğreneceğiz?
Ben yargıç değilim, sadece içinizden biriyim. Yalnız...
Yalnız ne?
Yalnız biliyorum ki üzerimizde bir tanrı vardır. Kalbimizin, muhakememizin asıl ve en büyük düzenleyicisi odur.
Yine tanrı ha, ne demek istiyorsun?
Tanrının iyiliği bizim irademizle ifadesini bulur. O bizim içimizdedir, bize vicdan yoluyla tesir eder.
Bu saçmalıklar neye yarayacak, ne çıkacak bunlardan? Bunlarda nasıl bir avantaj bulunabilir?
Nasıl bir avantaj da ne demek? İnsan kendisine muhakeme gücüyle hakim olur, tıpkı Tanrı gibi. Kötülüğün gerçek anlamı bizde olan Tanrı düzeyinde iç mahrumiyet değil de nedir? Özümüz hakkında yeni yaklaşımı biz kendimiz belirliyoruz.
Peki bu yaklaşımın kitle vicdanından farkı nedir? Biz başkaları gibi olmak istemiyoruz. Sürü ya da sürüden olmak istemiyoruz. Biz başkayız, kimseye bağımlı değiliz.
Yanılıyorsun. Hürriyet yalnız kanundan korkmayanlar için vardır. Başka deyişle senin hürriyetin bir kurgudan ibarettir ve sürekli olarak göreceğin cezanın tehdidi altındadır.
Peki bundan sana ne? Bu yolu biz kendimiz seçtik, sen değil.
Evet, gerçekten bu senin seçimin. Ancak yalnız seni ilgilendirmiyor. Çıkmazdan kurtulmanın da bir yolu olduğunu anla artık. Vakit varken nedamet getirin. Bozkır'da gökyüzüne karşı kaçakçılık işine tamamen son vereceğinize yemin edin. Bu haram kazancı terk edin. İçinize çöreklenen kötülüğü çıkarıp alın. Kendinizle ve vicdanlarla birleştiren Tanrı ile barışın.
Ya sonra?
Sonra yeniden ve tam anlamıyla insan olacaksınız.
Çok iyi söyledin, çok da basit görünüyor.
Yükseltinin altından bir tren daha geçti. Grishan kaşlarını çatarak ve bastonu ile oynayarak trenin geçmesini, sessizliği bekledi. Gürültü tamamen uzaklaşınca zavallı Abdias'ın yüzüne sert, aynı zamanda alaycı bir şekilde baktı.
Söylemek istediğin her şeyi sabırla dinledim. Doğrusunu söylemek gerekirse hiç olmasa merakım yüzünden dinlemeye değerdi. Ama seni hayal kırıklığına uğratacağım için üzgünüm. Eğer kendi iç dünyanda Tanrı ile yalnız kendinin konuşabildiğini sanarak gururlanıyorsan, bunun pek sayın kişiliğine tanınmış bir ayrıcalık olduğunu düşünüyor ve benim gibi bir insanın da Tanrı ile temas kurabileceğini aklına almıyorsa, tam anlamıyla çuvallıyor, saçmalıyorsun.
Hiç de öyle düşünmüyorum. Yalnız temas kelimesini biraz yadırgadım. Tam aksine senden bu sözleri duymak sevindirdi beni. Belki içinde bir kıpırdanma oluyor, bir şeyler değişiyordur.
Asla değişen bir şey yok. Saf kuruntun o senin. Şunu bil ve sakın küçük dilini yutma Kalistratov. Benim Tanrı'ya giden ayrı bir yolum var. Ben ona varmak için servis merdivenini kullanıyorum. Senin Tanrı dediğin sandığın kadar ulaşılması zor bir şey değil. Peki servis merdiveniyle Tanrı huzuruna çıkınca ne elde ediyorsun?
Seninle aynı şeyleri, insanların mutlu olmalarına, uyuşturucu sayesinde Tanrı'ya ulaşmalarına yardım ediyorum. Sizin bütün o vaaz ve dualarınızla veremeyeceğiniz şeyleri veriyorum onlara. Tanrı'ya en etkili şekilde yaklaşmalarını sağlıyorum.
Onları ulaşmak için sana peşin ödeme yaptıkları bir Tanrı'ya mı yaklaştırıyorsun? Otla mı? Uyuşturucu sayesinde mi? Senin için Tanrı'yı tanımak, ona ulaşmak sevinci bu mu?
Ne için olmasın? Sen bunu bir küfür, kutsal şeylere bir hakaret mi sayıyorsun? Evet evet, benim laflarımı duymak bile sana pisliğe gömülmek hissi veriyor. Bir rakip çıktı karşına, senin sahana girmeye cesaret eden bir rakip. Ve işin aslı şöyle, söz konusu olan, esas olan para ve uyuşturucudur. Çünkü her şeyi yöneten, her şeye hükmeden paradır. Sanıyor musun ki sen Tanrı'nın parayla hiç ilgisi yok? Kiliselerde ve başka yerlerde parasız bir şey yapabiliyor musunuz?
Her şeyi birbirine karıştırıyorsun.
Bırak bu masalları. Hayatta Tanrı dahil her şeyi satabilir ve satın alabilirsin. Ben insanları hiç olmasa biraz havalara çıkarıyorum. Sizin iki dünyada sadece vaat ettiklerinizi ben vaat etmiyor, veriyorum. Uyuşturucu, gerçek zevki veren tek şeydir. Sana huzur verir, zaman ve mekandan kurtarır. Uzun sürmese, gerçek olmasa, sadece hayalden ibaret olsa bile yine de bir mutluluktur ve bu mutluluğu yalnız uyuşturucu sağlar. Sözde pek dürüst olan sizler yapışmak, tutunmak için böyle bir seraba bile sahip değilsiniz.
Serap demekte gerçekten haklısın.
Düşünebiliyor musun? 5 kopeye sana gerçeği gösterebileceklerini hayal edebiliyor musun? Bu mümkün değildir pek sayın peder. Çünkü gerçek mutluluk yoktur. Onun yerini acı bir şekilde uyuşturucu alıyor.
Peki aslında olmayan bir şeyin yerini başka bir şey nasıl alır? Buna ne gerek var? Tam bir kokuşmuşluk bu.
Yavaş ol bakalım Kalistrato. Eğer iyi düşünürsen ben kurulu düzenin en esaslı yardımcısıyım.
Nasıl oluyor bu?
İşte böyle oluyor ve olması da pek tabidir. İlk yaratıldığı günden bu yana insana ne olmayacak vaatlerde bulundular. Hakaret ve saldırıya uğradığı zaman ne masallar anlattılar ona. Tanrı'nın cennetine gideceğini, demokrasiyi, eşitliği, kardeşliği, kolektif hayattaki ve komünlerdeki mutluluğu vaat ettiler ona. İstediğin gibi yaşayacaktın ve uslu olursan bunun ödülü cennete gitmek olacaktı. Aslında bütün bunlar havada kalan laflardır. Ben ise mutsuzlara, talihsizlere bütün sıkıntıları unutturma fırsatını veriyorum. Ben bir yıldırım savar gibiyim. Onları ulaşılmaz denen Tanrı'ya küçük kapıdan götürüyorum.
15. ayrımın sonu. Sayfa 144.